Ayrım 9, sayfa 71. Gerçi sevgilimin bağlandığı ve üzerinde yatırıldığı masa son derece kaba saba, sanki eline ilk defa marangoz aletleri almış biri tarafından yapılmış intibanı veriyordu. Ama ne acı ki rüyalarımda gördüğüme tıpatıp benziyordu. Sırtımı sıvalara dökülmüş duvara yaslayıp bir süre soluklandım. Gözlerimi ortadaki kocaman masadan çekip alamıyordum. Sonra birden hatırlamış gibi bakışlarımı tavanda olması gereken çıplak ampulü görmek istercesine kaldırıp baktım. Hayrettir, fakat ampul de yerli yerindeydi. Yeniden delicesine bir meraka kapıldım. Kabuslarımda çok uzaktan, daha o çamurlu tepenin başına geldiğimde bu odada o lambanın yandığını görürdüm. Fakat işçilerimin iddiasına göre bu evde senelerdir oturan kimse olmadığına göre elektrikler de çoktan kesilmiş olmalıydı. Başımı çevirip hemen yanı başımdaki elektrik düğmesine baktım. Acaba düğmeye uzanıp çevirirsem lamba yanacak mıydı? Kendimi tutamadım. Kolumu uzatıp titreyen parmaklarımla eski tip komandatörü çevirdim. Lamba yanmadı. Elektrik kesik olmalıydı. Aslında çok da doğaldı bu. Senelerdir bu evde kimse yaşamadığına göre haliyle cereyanlar da kesik olacaktı. Tuhaftır. Her şey rüyalarımdaki şekillere çok uygun düştüğü için nedense tavandaki o çıplak ampulün de yanacağını düşünmüştüm. Deryayı bu odada bulmamam o kadar tabii bir neticeydi ki elimde olmadan ve ilk defa gülümsemeyi becerdim. Kendimi biraz toparlamaya başlamıştım. Olayın esrarını henüz çözmüş değildim ve bir yorum da getiremiyordum. Rüyalarımda gördüğüm ve yaşamımı zindan etmeye başlayan sanrılarla burası tıpatıp uyuşuyordu. Kendi kendime mırıldandım. Olmaz, gerçek olamaz bu yaşadığım. Ya sanrı ya da sanrıya çok yakın bir şeydi. Odadan çıktım. Kafam karmakarışıktı. Gıcırtılı basamakları inerken hala olaya mantıklı bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Sokak kapısı bulduğum gibi aralıktı. Evi terk edip açık havaya çıkınca yağmur altında ıslanmama aldırmadan bir süre öylece durdum. Düşüncelerimi bir hizaya sokmaya çalışıyordum ama nafileydi. Aklıma makul hiçbir çözüm gelmiyordu. Arabama ulaşmak için çamurlu yola daldım. Tepeye vardığımda BMW'mi görmek gerçek hayata dönüşüm bir işareti gibi geldi bana. Acaba arabada dönüşümü bekleyen Halit üzerimdeki garipliği, yüzümdeki anormal ifadeyi anlayacak mıydı? Halit hiç umurunda değildi. Çamurlara bata çıka aşağıya indim. Hızla kabuslarımı çağrıştıran bu viraneden uzaklaşmak istiyordum. Halit'in gece kondusu bu civara yakın olduğundan onu yol kenarında bırakmış şantiyeye uğramaktan vazgeçerek evime dönüyordum. Halit'ten duygularımı saklamaya gayret ettiysem de hiç sesini çıkarmadan yüzüme garip garip bakmasından arabanın içinde korkuyla beni beklediğini anlamıştım. Ama acaba o ne hissetmişti? Yüzüm asık, sırılsıklam ıslaktım. Asıl önemlisi ise kireç gibi beyaza dönüşmüş yüzüm olmalıydı. İşçim zaten suratıma bakınca o metruk ve tekinsiz evde bir şeylerin olduğunu anlamış olmalıydı. Belki benim de hortlak gördüğümü sanıyordu. Ama nezaket göstermiş, ağzını açıp tek kelime etmeyerek konuyu bir daha açmamıştı. BMW'min içinde yalnızdım. Lakin dikkatimi yola bile veremiyordum. Bostancı civarında az daha bir arabaya çarpacaktım. Muhtemel bir kazadan kıl payı kurtulmuştum. Tabii hala yaşadığım olayın etkisindeydim. Göztepe kavşağına gelince birden karar verdim. Bu meseleyi aydınlatmak için sanırım önce babamla görüşmeliydim. Galiba sorunun düğümü bana vereceği cevapla çözülecekti. Yanımda çalışan işçiler Şinasi Efendi'nin yıllar önce öldüğünü yemin billah iddia ediyorlardı. Şu halde birkaç gün evvel babamı ziyarete gelen kimdi? Önce bu hususu aydınlığa kavuşturmalıydım. Babam bunamış olabilir miydi? Son zamanlarda onu görünce, onu yeterince görmediğimden zihni melekelerinde husule gelmiş bir zayıflamayı da atlamış olabilirdim. Bazen yaşlı insanların bunamanın ön etabı olarak geçmişte şu veya bu nedenle yaşadıkları bir olayı veya yerine getiremedikleri bir hadiseyi beyinlerinde fazla büyüterek hal ile aralarında bağ kurmaya pek müsait olduklarını bir dergide okumuştum. Kim bilir, belki babam da bir şekilde yıllar önce yanında çalıştırdığı bir elemanına evine tamir sözü verdiği halde bunu unutmuş yahut şu veya bu nedenle ihmal etmiş, şimdi de bunun üzüntüsü beynini rahatsız ediyor olabilirdi. Selim de Halit de Şinasi Efendi'nin öldüğünü iddia ettiklerine göre adamın babamı ziyarete gelmesi maddeten mümkün değildi. Belki de bu ziyaret babamın bunamaya yüz tutmuş beyninin ona oynadığı bir oyundu. Yani aslında kimse gelmediği halde babam eski işçisiyle görüştüğünü sanıyordu. Babamı görüp bu noktayı aydınlatacaktım. Şimdi daha sakin düşünmeye başladıkça yavaş yavaş ufak ipuçları da topluyordum. Mesela babam bunca zaman yanında çalışan Şinasi'nin soyadını hatırlayamamış, Sarıkaya'yı oturduğu semtin adı olarak söylemişti bana. Oysa bu semt değil, adamın adıydı. Göztepe'de E5'ten sapmış sahil kesimine doğru yönelmiştim. Şimdi arabayı daha temkinli kullanıyordum. Tam o sırada cep telefonum çalmaya başladı. Arayan numaraya bir baktım, Derya'ydı. Sarsılmamın sesimi aksetmesine engel olmaya çalışarak mırıldandım. Merhaba sevgilim dedim. Merhaba tatlım, nerelerdesin? Şantiyeden ayrıldın mı? Hiç bozuntuya vermedim. Az evvel çıktım. Eve dönüyor musun? Hayır Derya, korkarım biraz gecikeceğim. Neden? Babama uğramak zorundayım. Hayrola, bir şey mi oldu? Yok yok diye fısıldadım. Bir şey yok, sadece beni görmek istemiş. Malum yaşlı artık ve ben de eskisi kadar uğrayamıyorum kendisine. Özlemiş olmalı. Tabii anlıyorum, fazla gecikir misin? Sanmıyorum. Sen neredesin? Hala büromdayım. Az sonra çıkacaktım da seni bir arayayım dedim. Bu akşam dışarıda mı yiyeceğiz yoksa evde yemek hazırlığı yapayım mı? Öylesine bitkin haldeyim ki dışarıda yemek gözümde büyüdü bir an. Evde kalmayı tercih ederim dedim. Tamam sevgilim, ben bir şeyler ayarlarım. Derya telefonu kapatmıştı. Onun sesini duymak sanki moralimi biraz düzeltmişti. Arabama biraz daha gaz verdim. Babamın salonuna girerken botlarımı çıkarmak zorunda kaldım. Pantolonum bile dizlerime kadar kurumuş çamurlarla kaplanmıştı. Saçım başım hala ıslak olmalıydı. Koltuğunda oturan babam beni bu vaziyette görünce şaşkınlıkla süzdü. Bu halin nedir oğlum diye sordu. Batağa mı gömüldün? Gülümsemekle yetindim. Şu senin emektar işçin Şinasi'nin söz konusu evini incelemeye gittim baba. Allah senden razı olsun evladım. Orayı onaracaksın değil mi? Yaşlı babamı üzecek halim yoktu ya. Tabii baba diye mırıldandım. Memnuniyetten gözleri ışıldamıştı. Ev çok mu harap? Dökülüyor. Ne yapsın gariban Şinasi? Orayı tamir ettirmesi bu devirde çok zor. Hiç bozuntuya vermeden söylendim. Haklısın. Bir yandan da babamı bu kez çok farklı nazarlarla süzüyordum. Sanki feri kaçmış gözlerinde bunamanın ilk emarelerini arar gibiydim. Bir ara dikkatle kendisini süzdüğümü görünce meraklanmış gibi mırıldandı. Bir şey mi oldu Murat dedi. Yine gayet sakin fısıldadım. Ne gibi baba? Bilmem, bir tuhaf bakıyorsun da yüzüme. Yoksa benden sakladığın bir şey mi var? Ne olabilir ki baba? Peder rahatlamış gibi sordu. Evde Şinasi'yi buldun mu? Ne yazık, bu nazik bir sualdi. Yaşlı babama ne diyeceğimi bir an kestiremedim. Hayır dedim sonra. Onu bulamadım. Kaşları çatıldı. Kahveye falan mı gitmişti? Malum o yaştaki insanlar öyle yerlerde vakit öldürürler. Artık birkaç sual sormamın zamanı gelmişti babama. Baba dedim. Bu Şinasi Efendi'nin soyadını hatırlıyor musun? Tabii oğlum, yıllardır yanımda çalışmıştı. Hatırlamaz olur muyum peki? Olur muyum hiç? Neydi soyadı? Peder hiç duraksamadan cevap verdi. Sarıkaya. Asıl duraklayan ben olmuştum. Ama sen Sarıkaya adını bana evin bulunduğu semt olarak vermiştin dedim. Doğrudur dedi babam gülümseyerek. Oraya Sarıkaya derler. Yıllar önce Şinasi'nin babası o evi yaptırırken o arazide incin top oynarmış. Yani senin anlayacağın çevrede hiç kimse yaşamazmış. Henüz iskanı açılmış bir yer değilmiş. Sonra zamanla çevrede gece kondular türemiş. Bir defa ben de gitmiştim evine. Bir tepenin ardında vadiye sıkışmış iki katlı bir ahşap evdi. ama kesinlikle bugünün gecekondu anlayışıyla yapılmış bir yer değildi. O günün şartlarına göre ince, zarif bir mimarisi vardı. O yöreye ilk onlar yerleştikleri için sonradan o semte soyadlarından Galat olarak Sarıkaya denmiş. Ya demek zorunda kaldım. Sonra yine gözlerinin içine bakarak sordum. Baba, şu son günlerde seni ziyarete ve verdiğin sözü hatırlatmaya bizzat kendisi mi geldi Şinasi Efendi'nin? Şaşırmış gibi yüzüme baktı. Başka kim gelebilir ki? Ne bileyim diyerek ilgisizmiş gibi omuz siktim. Belki oğlu filan gelmiş olabilirdi. Oğlu mu? Şaka mı yapıyorsun Murat? 40 yıllık adamımı hatırlamayacağımı mı sandın yoksa? Hem niye böyle bir sual sordun? Babama emektar işçisinin yıllar önce öldüğünü nasıl söyleyebilirdim? Eminsin değil mi? Gelen oydu. Bu sefer kaşları çatıldı babamın. Ne söylemeye çalışıyorsun sen diye çıkıştı. Bunca yıllık adamımı tanımayacak değilim ya. Yok baba, onu demek istemedim. Yalnız, kelimeler boğazıma takıldı. Söyleyecek bir şey bulamadım. Yalnız ne? Hemen aklıma gelen ilk yalanımı uydurdum. Görüştüğüm kişiler hasta olduğunu, pek sokağa filan çıkamadığını söylediler de diye geveledim ağzımın içinde. Hasta mı? Oysa geldiğinde gayet sağlıklı görünüyordu bana dedi. İşte ben de onun için sormuştum. Sakın gelen kişi onun oğlu olmasın. Peder bu sefer iyice bozuldu. Oğlum, bunadığımı mı sandın benim? Çok şükür zihnim yerinde. Emekli adamımı tanımayacak kadar da aklım başımda. Babam böyle demişti ama ben bundan kuşkuluydum. Aksi halde durumu açıklayacak hiçbir çare kalmıyordu. Seneler evvel ölmüş bir adamın babamı ziyarete gelmesi söz konusu olamazdı tabii. Peder arkasından hemen cümlesini tamamladı. Hem hatırladığım kadarıyla hayırsız bir oğlu vardı ve araları iyi değildi. Babasının semtine bile uğramazdı. Bu kez tüylerim bir kere daha diken diken oldu. Halit'ten de aynı şeyi işitmiştim. Meseleyi kapatmak istedim. Her neyse dedim. Sen endişelenme, ben icabına bakacağım. Peder gevşedi. Sağ ol oğlum, beni bir dertten kurtarırsın diye karşılık verdi. Yanında biraz daha oyalandıktan sonra elini öpüp salondan çıktım. Babamın emektar Çerkes hizmetkarı Cemal Efendi beni selametlemek için kapıya kadar götürmüştü. O an birden aklıma gelen soruyu sesim kısarak ona sordum. Cemal Efendi, bir şey öğrenmek istiyorum senden dedim. Tabii küçük bey, buyurun, öğrenmek istediğiniz nedir? Ama bu sadece ikimiz arasında kalacak. Babama bir şey çıtlatmayacaksın. Siz nasıl isterseniz küçük bey. Biraz endişeli bir şekilde sordum. Geçen hafta babama eski bir işçisi ziyarete geldi mi? Adı Şinasi. Cemal Efendi duraklayarak suratıma baktı. Geçen hafta mı dediniz? Evet, ya da 5-10 gün evvel. Cemal başını olumsuzca iki yana salladı. Hayır efendim, öyle biri gelmedi. Zaten biliyorsunuz babanızın ziyaretçisi artık çok azaldı. Bir Mahmut Bey geliyor ara sıra, onu hatırlarsınız herhalde. Ara sıra satranç oynuyorlar. Büsbütün irkildim. Böyle diyeceği adeta içime doğmuştu. Artık ne düşüneceğimi kestiremiyordum. Eminsin değil mi diye mırıldandım. Tabii küçük bey dedi. Öyle biri gelmiş olsa hatırlamaz mıyım hiç? Sana son bir sual dedim. Babamın zihninde hiç gerileme hissediyor musun? Utanarak yüzüme baktı. Affedersiniz, yani bunama filan gibi mi demek istiyorsunuz? Evet, aynen öyle. Yok, böyle bir şey söyleyemem. Gerçi zaman zaman bazı eşyalarının yerini unutuyor ya da bazı kişilerin adını hatırlamakta zorlanıyor. Ama hafızası maşallah yerli yerinde. Mahmut Bey ile bile mükemmelen satranç oynuyor. Cemal Efendi'ye başka bir şey demeden pederin evinden ayrıldım. Kendi evime dönerken asıl benim zihnim iyice karışmıştı. Artık ne düşüneceğimi bilemiyordum. O zaman acı bir gerçek daha kafama dank etti. Benim kabuslarımla babamın eski bir işçisinin evi arasında nasıl bir bağ olabilirdi? Bunu şimdiye kadar düşünmemiştim. Ben o adamı hayattayken bile anımsamıyordum. Ayrıca babamın beni o eve yönlendirmesinin mantıkla açıklanabilecek hiçbir yanı yoktu. Acaba babamda mı bir hayal görmüştü? Eski işçisinin seneler evvel öldüğünü duymamış olması doğal olabilirdi. Hizmet akdi bitince patronla işçi arasındaki görüşmelerin kesilmesi de doğaldı. Hatta seneler sonra babamın o eski işçisine verdiği sözü hatırlamasını da anlayışla karşılayabilirdim. Zira peder yanında çalışanlara daima şefkat ve özveriyle yaklaşmış bir patrondu. Ama ölmüş bir işçinin babamı ziyarete gelip verdiği eski sözü hatırlatması kabul edilemez bir şeydi. Hiç kuşkusuz beni en ürküten şey de münhasıran bana ait olması gereken kabuslarımda o evin yer almasıydı. Bunu hiçbir şekilde mantığa sığdıramazdım. Yoksa asıl çıldırmak üzere olan ben miydim? Derya haklıydı galiba. Derhal bir doktora görünmem gerekecekti sanırım. Eve geldiğimde berbat bir haldeydim. Anahtarımla kapıyı açıp içeriye girdiğimde sevgilimin beni bu halde görmesini istemiyordum. Gerçi hepimiz açık alanlarda çalıştığımız için zaman zaman çamurlara bulanmış olarak dönmemiz olağan sayılabilirdi. Ama ben rezil bir haldeydim. Kılık kıyafetime mutlaka bir temizleyiciye verilmesi gerekecekti. İnşallah Derya henüz gelmemiştir diye geçirdim içimden. Ama kapanan kapı sesi duyulunca Derya'nın mutfaktan akseden sesini işittim. ''Murat, geldin mi sevgilim?'' ''Güçlükle geldim hayatım.'' diye mırıldandım. Mutfağın sert zemininde yürürken uzun topuklu terliklerinin çıkardığı sesleri duyuyordum. Az sonra mutfak kapısında belirdi. Her zamanki gibi harika görünüyordu. Ayrım sonu sayfa 80.